yorumunu yapmakta olduğumuz Kalasellere mektubun son bölümüne, yani dördüncü bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm iş yerinde, iş başında yaşanması gereken kutsallık konusuna değinen bir bölümdür. Üçüncü bölüm işverenlerle çalışanlara yönelik teşvik sözleriyle son bulmuştu. Dördüncü bölümde teşvik sözleriyle devam edecektir. Kolosaliler 4. bölüm 1. ayette şöyle diyor: siz efendiler uşaklarınıza adalet ve eşitlikle davranın. Unutmayın ki göklerde sizin de efendiniz var. Efendiler, Pavlos sadece çalışanlara, kölelere konuşmuyor. Ama aynı zamanda patronlara da konuşuyor. Eşitlik sözcüğü burada küçümsemek, aşağı görmek değil ama kendisi gibi görmek, hatta ve hatta kendisinden büyük görmek demektir. Efendi, kölesine karşı adalet ve eşitlikle davranmalıdır. Göklerde sizin de efendiniz var. Efendi ve patron da bir gün Mesih'in önünde duracaktır. Mesih'e iman etmiş her işçi gibi, Mesih'e iman etmiş bir işveren de Mesih'in hüküm kürsüsü önüne gelecektir. Bu söz hiç kimse arasında bir ayrım yapılmayacağını açıkça söylemektedir. Bu nedenle her nerede çalışırsak çalışalım, çalışanlar ve işverenler olarak güvenimizi Mesih'e yapıyormuşuz gibi yerine getirmemiz gerekmektedir. Çünkü onun bir çocuğu olarak yaptıklarımız ve sunduğumuz hizmetlerimiz için bir gün ona hesap vereceğiz. Şimdi de bundan sonraki birkaç ayet, Mesih inanlısının çok önemli olan diğer bazı davranışlarına değinmektedir. Nedir bunlar? Bunlar dua konusu, insanlar önündeki yaşayışımız ve söylediğimiz sözlerdir. 4. bölüm 2. ayette sürekli bağlılıkta dua edin diyor ve şükran sunarak bunda uyanık olun. Buradaki iki söz el ele yan yana giden sözlerdir. Dua edin ve uyanık olun. Bunların her ikisi de çok önemlidir. Bu sözler bize Nehemya peygamberin başından geçen olayları anımsatıyor. Düşmanları Nehemya'yı Yeruşalim'in duvarlarını yeniden yapmaktan alıkoymaya çalıştığı zaman Nehemya peygamber pes edip bir köşeye çekilmedi. Tam tersine bunu duada Rab'be getiriniz diyerek başladığı işi yarıda bırakmadı. Nehemya bu olay karşısında şöyle demişti: fakat biz Tanrımıza dua ettik ve onların yüzünden gece gündüz kendilerine karşı bekçiler koyduk. İşte dostum, Pavlos burada da aynı şeyleri söylüyordu. Bağlılıkla dua edin ve uyanık olun, yani bekçilik yapın. İnsan bir konuda dua ediyorsa, amin demekle birlikte o doğrultuda bir takım işlere de koyulmalıdır. Her konuda sadece dua edip her şeyi sadece Rab'be bırakmak büyük bir yanılgıdır. Çünkü bizim adım atarak yapacağımız şeyler de vardır. Korkarım ki dua konusunda inanlılar çevrelerinde bazen oldukça saçma şeyler duyuyoruz. Geçenlerde kanser olduğu kesinleşen bir vaizden bir mektup aldım. Şöyle diyordu mektubunda: Mayo kliniğine gittim, kanser teşhisi koydular ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Sonra eve döndüm, birkaç kardeşle konuştum ve onlar bana Rab'be güven, Rab'be güvenirsen Rab şifa verir dediler. Ben de hemen oturup ona bir mektup yazdım ve şöyle dedim: kardeşim, Rab'be güvenmek harika bir şeydir. Ama evde de tembel tembel oturmak akılsızlıktır. Rab bize akıl ve mantık verdi. Tanrı bu aklı bize buraya boşuna koymadı. İnsanoğlu bu aklıyla tıp alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu nedenle elimizden geleni yapmamız, tüm olanakları kullanmalıyız. Evet, ameliyat ol ve sonra da Rab'be güven. O seni tüm bunlardan geçirecektir. Dua edin ve uyanık olun. Şartlara göre hareket edin. Bu kadar basit. Sonra şükredin diyor. Onun her zaman duanızı duyup yanıtlayacağını bilerek Rab'be şükredin. Belki onun yanıtı, yani Rabbin yanıtı, sizin beklediğiniz türde yanıt olmayacaktır. Ama o yine de yanıtlayacaktır. Bu işlem aynen nefes alıp vermek gibidir. Dua ederken nefes alırız, şükrederken de nefes veririz. Bu arada bizim için de dua edin diyor Pavlos Kolosalılar 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Mesih'e ilişkin gizin bildirilmesi için Tanrı bize bir kapı açsın ve sözü yayalım. Cezaevinde yatmamın nedeni budur. Sözü nasıl bildirmem gerekiyorsa öyle açıklayabilmem için dua edin diyor. Pavlos burada bizim için de dua etmeyi unutmayın diyor. Artık bu çağda Pavlos için dua etmemiz hiçbir işe yaramaz ama kendi topluluğunuzda görev yapan ruhsal çobanınız, vaiziniz ve İncil öğretmeniniz için dua edebilirsiniz. Mesih'e ilişkin gizin bildirilmesi için Tanrı bize bir kapı açsın ve sözü yayalım. Pavlos bu sözleri yazdığı zaman cezaevinde bulunuyordu. Serbest bırakılmak ve açılacak bu kapı aracılığıyla İncil'i yeniden müjdelemek istiyordu. Ben ruhsal hizmetin her bir ayrıntısını bir kapı olarak değerlendirir ve Rab'den bu kapıları açık tutmasını isterim. O bu kapıları açık tutacağını vaat etmiştir. Ben kendi hizmetim için bu ayeti seçtim. İşte senin önüne kimsenin kapıyamayacağı açık bir kapı koydum. Vahiy 3 ayet 8. Rab bana birçok açık kapılar sağlamıştır ve dostum her fırsatı bu kapıları daha da çoğaltması için Rab'be yakarmaya devam etmekteyim. 5. ayet, inançları sizinki gibi olmayanlara karşı bilgece davranın. Elinizdeki vakti en yararlı biçimde değerlendirin. Bilgece davranın ya da hikmetle yürüyün. Rabbin çocuğunun bugün insanlar önünde büyük bir sorumluluğu vardır. Bu nedenle Rabbin bir çocuğu olarak akıllı, hikmetli olmalı, akılsızca davranmamalıdır. Evet, Rabbin çocuğu her zaman akıllı ve bilgeli davranmalıdır. Günümüzde inanç adına birçok çeşitli saçmalıklar duyuyoruz. Bundan yıllarca önce bir grup inanlı, Rabbin 1980 yılında yeryüzüne geri geleceğini iddia etmişti. Ama 1980 yılı geçip gittiği halde onların söylediği gibi Rab ise gelmemişti. Bu tür iddiada bulunanlar acaba Rab'le özel bir görüşme hattına mı sahiptirler? Hayır. Böyle bir şey yok. Mesih inanlısı iman etmemiş bir dünya önünde bu tür sözler söylememelidirler. Ne de davranışlarımız ve yaşam biçimimizi açıkça göstermedikçe Rabbin yolundan gittiğimizi söylememeliyiz. Dünya önünde aptalca şeyler yapmamalıyız. Dostum inanlı olmak, Rab'be güvenmek harika bir şeydir ama aynı zamanda akıllı ve hikmetli olmak da gereklidir. Elinizdeki vakti değerlendirin. Evet, fırsatı satın almalı, ele geçen tüm fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Bir fırsatla karşı karşıya geldiğiniz zaman Rabbin sizi yönlendirmesini dileyin. Kendinizi ön plana atmayın. Rab'den bir kapı açması için dua edin. Ve o bunu yapacaktır. Evet dostum, bırakın kapıyı Rab açsın. Siz kendi kendinize hareket ederek hayal kırıklığına uğramayın. Ben bir çoban olarak, bir öğretmen olarak birçok kapılar çaldım ve içeri girdim. Ama birçoğunda hayal kırıklığına uğradım. Ama bu hatalarımdan büyük dersler öğrendim. Şimdi artık içeriye girmezden, adımımı atmazdan önce her zaman dua ediyorum. Rabbin isteğini anlayabileyim ve ona yaraşır adımı atabileyim diye. Sözünüz her zaman cana can katar nitelikte ve tuzla tatlandırılmış olsun diyor Pavlos Kolosalılar 4:6'da. Öyle ki herkesi nasıl yanıtlamanız gerektiğini bilesiniz. Bazıları bu ayetin sözünüz tuz olsun dediğini sanıyor. Bu nedenle zaman zaman iğneleyici sözler söylüyorlar. Oysa bakın bu ayet şöyle diyor. Sözünüz her zaman cana can katar nitelikte ve tuzla tatlandırılmış olsun. Mesih inanlıları elbette kötülüğü eleştirecek ağır sözler söylemelidir. Kötülüğü. Aynı zamanda bir Mesih inanlısı can sıkıcı olmamalıdır. her zaman canlı, cana yakın, heyecanlı, yaşam dolu, güler yüzlü olmalıdır. Niçin? Herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bilelim diye. Şimdi de Paulus'un şahsen tanıdığı insanların kayda değer bir listesine geldik. Bunlar 1. yüzyılda yaşamış kadın ve erkeklerdir. Roma yollarında yürümüş, Roma kentlerinde yaşamış ve Roma yönetiminde olan insanlardır bunlar. Putperestliğin ortasından çıkıp geldikleri halde İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olmuş kimselerdir. Burada adı geçen kişilerden çoğu Efes kentinde yaşamıştı. Efes'e gittiğimde büyük tiyatronun en tepesine çıkıp aşağıda liman yoluna bakınca birden o eski antik günlere gidiverdim. Oradan bakan bir kimse aşağıda yürüye gelen Paulus'u, Onisimos'u, Aristarkos'u, Tikus'u, Epafras'ı ve diğerlerini rahatlıkla görebilirdi. Bunların hepsi de Mesih inanlısıydı. 1. yüzyılda yaşamış Tanrı adamlarıydı. İlginç olan şu ki Paulus ne Roma'da ne de Kolose'de bulunmadığı halde çoğu bu kentlerden olan ve kendisinin şahsen tanıdığı kimselerin adlarını sıralamaktadır. Bu da açıkça gösteriyor ki Paulus birçok kişiyi Rab'be kazandırmış, bu kişiler de kendi ülke ve kentlerine dönerek bu yerlerde yaşayan insanlara Mesih'i müjdelemişlerdir. Yoksa Paulus şahsen tüm bu şehirlere gidip insanlara tek tek müjdeyi anlatamazdı. Yani Paulus tüm kent ve kasabaları şahsen kendisi müjdelememiş ama kendisinin yetiştirdiği inanlılar müjdelemiştir. Benimle ilgili olayların tümünü sevgili kardeşim Tiyokos, Rab bağlılığında güvenilir, hizmet görücü ve hizmet arkadaşımız sizlere bildirecektir. Bizimle ilgili olayları bilesiniz ve yüreklerinizi desteklesin diye onu aranıza gönderdim. Kolosaller 4, 7 ve 8. ayetler. Tikus, Efes'teki inanlı topluluğunun ruhsal önderiydi. Bu aynı kişiden Efesoslular 6:21, Haberciler İşleri 24 ve 2. Timoteos 4:12'de de söz edilir. Tikus, Rab'de çok değerli ve sevgili bir kardeşti. 9. ayet. Ayrıca sizden biri olan güvenilir sevgili kardeş Onisimos da onunla birlikte geliyor. Onlar burada geçen olayların tümünü size bildirecekler. Onisimos, Filemon'un Kolose kentindeki bir kölesiydi. Efendisinin evinden kaçmış, daha sonra Paulus aracılığıyla İsa Mesih'e iman etmiş ve şimdi de yine Paulus tarafından efendisi Filemon'a geri gönderilen birisiydi. Paulus, Onisimos'u geri yollarken Filemon'a da bir mektup yazmış ve ona Onisimos'u Rab'de bir kardeş olarak kabul etmesini söylemişti. Efendi ile köle şimdi Mesih'te birer kardeş durumuna gelmişlerdi. 10. ayette, Ceza ve arkadaşım Aristarhos sizlere selamlarını iletir diyor. Onunla birlikte Barnabas'ın yeğeni Markos da selam eder. Ona ilişkin bilgi almış bulunuyorsunuz. Yanınıza geldiğinde kendisini kabul edesiniz. Aristarhos, Paulus'un cezaevi arkadaşıydı. Aynı zamanda dostuydu. Markos, Barnabas'ın kız kardeşinin oğluydu, yani yeğeniydi ve Yuhanna Markos olarak da anılmaktaydı. İncil'de Markos kesimini yazan kişi odur. Anımsayacaksınız, Markos, Paulus ile Barnabas'ı ilk haber gezisinde yalnız bırakarak ayrılmış, bu nedenle de Paulus ikinci haber gezisinde Markos'u yanına almak istememişti. Paulus, Yuhannes Markos'a ilişkin yargısında haksızca davranmıştı. Markos iyi biri olduğunu kanıtlamıştı ve burada Paulus'un onun bu durumunu onayladığını, ona güvendiğini görüyoruz. Paulus, Kolose'deki inanlıları uyararak Markos konusunda onlara şöyle diyordu. Onu benim bir zamanlar yaptığım gibi reddetmeyin. Sizler ona kucak açın ve onu sevgiyle kabul edin. Paulus, Yuhanna Markos adından bir kez daha, bu kez Timoteos'a yazdığı ikinci mektubunda söz edecektir. Markos'u yanına al, beraberinde getir çünkü hizmet görmekte bana yararlıdır. Yostus diye tanınan İsus da selam gönderir. Yahuda soyundan sadece bu üç inanlı Tanrı hükümranlığı için benimle iş ortaklığı yapmaktadır. Bunlar bana avuntu kaynağı oldu diyor Pavlos. Kolosaliler 4. bölüm 11. ayette. Justus diye adlandırılan İsus ya da Yeşu Yahudi ve sünnetliydi. Bu da bize o günlerde Kolosa'daki inanlılar arasında bazı Yahudi Mesih inanlılarının bulunduğunu gösteriyor. Ama bunlar sadece çok değillerdi. Kolosa'daki inanlı topluluğu çoğunlukla uluslardan gelen insanlardan oluşuyordu. Evet, bu kimseler, Pavlos'un burada adlarını saydığı kimseler çok tatlı kardeşlerdir. Pavlos'un yardımcılarıydılar ve tabii ki büyük birer müjdeciydiler. 12. ayet. İçinizden biri olan Epafras, Mesih İsa'nın uşağı, sizlere selamlarını iletir. Yetkin olasınız ve Tanrı'nın her isteminde güvenlik bulasınız diye dualarında her zaman sizler için çaba harcamaktadır. Epafras, Kolose'deki inanlılar topluluğunun ruhsal çobanıydı ama şimdi cezaevindeydi ve yepyeni bir hizmetle uğraşıyordu. Felç olan bir vaizden bana hayal kırıklığıyla dolu bir mektup gelmişti. Artık bir iş yapamıyorum, ruhsal hizmet veremiyorum diye yakınıyordu. Kendisine şöyle yazdım: kardeşim, sana harika bir iş buldum. Bundan böyle benim için dua edeceksin. Evet, ondan benim için sürekli dua etmesini istedim. Kardeşim, dua etmek de ruhsal bir hizmettir. Eğer Rab sizi aktif hizmetten alıkoyduysa ya da buna imkanınız yoksa, o zaman Rabbin hizmetçileri için dua edebilirsiniz. 13. ayette, kendisine ilişkin tanıklıkta bulunurum ki sizler için Laodikya'da ve Hierapolis'te bulunanlar için canla başla çalışmaktadır. Bu üç kent birbirine çok yakın kentlerdir. Laodikya ile Hierapolis kentleri birbirinden yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktadır ve her ikisi de Kolose'ye çok yakındılar. Bu kentlerin her üçünde de Mesih'e inanan topluluklar bulunmaktaydı. 14. ayet, sevgili Doktor Luka ile Dimas sizlere selamlarını iletirler diyor. Luka için söylenen sevgili Doktor Luka sıfatı ne kadar güzeldir, değil mi? Luka hem doktor hem de sevgili bir kardeştir. Pavlos Dimas'tan ilk söz ettiği zaman onun Rabbin bir hizmetçisi olduğunu yazmıştır. Dikkat ederseniz burada sadece Dimas sizlere selam eder diye yazıyor Pavlos. Öyle anlaşılıyor ki Dimas'ın gerçek ruhsal durumundan henüz emin olmuş değildir. Nitekim daha sonra Dimas Pavlos'u terk edecek ve dünyaya dönecektir. Bu gerçekten acınacak bir durumdur. Laodikya'daki kardeşlere Nimfaya ve evindeki kilise topluluğuna selamlarımı bildirin diyor 15. ayette Pavlos. Bu şehirlerde büyük putperest tapınaklar bulunmaktaydı. Ama Mesih inanlıları evlerde toplanıyorlardı. Bence bu çok önemli bir konudur. Daha önceleri desteklediğim gibi ev toplantılarını bugün de halen desteklemeye devam ediyorum. İlk kilise ya da inanlı toplulukları nasıl evlerde başlamışsa sanımca yine de evlere geri dönecektir. 16. ayette Pavlos, bu mektup tarafınızdan okunduktan sonra diyor, Laodikya'daki kilise topluluğunca da okunmasını sağlayın. Bunun yanı sıra Laodikya'dan sizlere verilecek mektubu da okuyun. Pavlos'un burada Laodikyalılara bir mektup yazdığı açıkça söylenmez. Ama öyle anlaşılıyor ki Pavlos'un yazdığı mektuplar elden ele ya da topluluktan topluluğa dolaşıyordu. Ve Laodikyalıların elinde de bu mektuplardan biri bulunuyordu. Kutsal kitap uzmanlarının büyük bir çoğunluğu Laodikyalıların elinde bulunup okudukları bu mektubun Pavlos'un Efesoslara yazdığı mektup olabileceği düşüncesindedirler. Pavlos, Kolose'deki inanlılara söz konusu bu mektubu okumalarını, kendi ellerindekini de onlarla paylaşmalarını söylüyor. 17. ayet, Arhipos'a iletin, Rab bağlılığında aldığı hizmeti gerektiği biçimde yerine getirmeye dikkat etsin. Arhipos, Pavlos'un bu mektubunda sıraladığı adlardan bir diğeridir. Arhipos hakkında burada anlatılanlardan başka bir şey bilmiyoruz. Belki de bu adam armağan sahibi biriydi ve Pavlos onu bu armağanını kullanması konusunda isteklendirmeye çalışıyordu. Koloseller 4. bölüm 18. ayette Ben Pavlos diyor, elimle yazarak selam ederim. Cezaevinde bulunduğumu unutmayın, Kayra sizinle birlikte olsun. Pavlos mektuplarının çoğunu dikte ettirmişti. Yani yanında bulunan birine yazdırmıştı. Galatyalılara yazılan mektubu Pavlos kendi eliyle yazmıştır. Burada ise yazdırmış olduğu mektuba kendisi imza atmaktadır. Cezaevinde bulunduğumu unutmayın diyor. Pavlos bu sözleri mektubunda burada bir kez daha yinelemekte, okuyucularından kendisini hatırlamalarını ve kendisi için dua etmelerini istemektedir. Kayra sizinle olsun. Amin. Okuduğumuz ve incelediğimiz bu mektup güzel değil miydi değerli dinleyicilerimiz? Pavlos bu mektubu hiç gidip görmediği bir topluluğa hitap ederek yazmıştı. Burada Kolosalilere mektubun yorumunu bitirdim değerli dinleyicilerimiz. Yarın Eski Antlaşma'dan Yeşaya kitabına başlayacağım ve onun yorumunu yapacağım.